Perspektiften herkese selamlar. Bir başka video ile karşınızdayım. Bu videoda Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatından bahsedeceğiz. Hava harekatının hedeflerinden ve sonuçlarından bahsetmeye çalışacağız kısa bir şekilde. Şimdi bildiğiniz gibi hemen şurada ekrana da vereyim. Türkiye geçtiğimiz gece Suriye ve İran kuzeyindeki çok sayıda hedefe yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 89 noktanın 89 hedefin imha edildiği ifade edildi açıklamada. Biz burada videoda Suriye'nin kuzeyindeki saldırılara değinmeye çalışacağız. Bu harekatın arka planına biraz odaklanmaya çalışacağız. Şimdi ilk olarak aslında harekatın arka planında birkaç farklı nedenin yattığını söylemem gerekiyor. Bunlardan ilki Taksim'deki saldırı hiç şüphesiz. İstiklal Caddesi'nde biliyorsunuz sivillerin hayatını kaybettiği bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Ve bu saldırı her ne kadar YPG ve PKK saldırıyla bir ilgisinin olmadığını iddia ediyor olsa da saldırganın sorgusunda saldırıyı YPG'nin o yani Suriye'nin kuzeyinde etkin olan YPG'nin gerçekleştirdiği ifade edildi. Yani saldırı gerçekleştiren kişinin sorgusu bu şekilde gerçekleşmiş. O şekilde kamuoyuna servis edildi açıklama. Ve o yüzden de Türkiye Suriye'nin kuzeyine ve İran kuzeyine aynı zamanda buralardaki yine Milli Savunma Bakanlığı açıklamasını söylüyorum. YPG, PKK hedeflerine yönelik o operasyon gerçekleştirmiş oldu. Saldırının tabii ki bu operasyonun arkasındaki bir diğer etken de Türkiye'nin bir süredir takip edenler bilecektir. Bir gece ansızın gelebiliriz ifadesi. Yani bu Türkiye'deki siyasal iktidarın öndeki isimleri tarafından sürekli olarak kullanılıyor. Bir gece ansızın gerçekleştiririz bu harekatı, bu operasyonu vesaire şeklinde. Ancak geçtiğimiz yıl ve bu yılda bu kara harekatı Suriye'nin kuzeyine yönelik beklenen sürekli gerilimin arttığı bu kara harekatı bir türlü gerçekleştirilemedi. Ve dolayısıyla bu bir gece ansızın ifadesinin içi de biraz boş kalmaya başladı. Ve bu harekatla birlikte hem İstiklal Caddesi saldırısına bir cevap vermek hem de bu bir gece ansızın söylemenin içini doldurmanın amaçlandığını ifade etmemiz mümkün. Bu saldırıdan yani harekattan biraz bahsetmeye çalışacağım. Burada gördüğümüz fotoğraflar Türkiye'nin hedef aldığı noktalardan sadece bazıları. Ya Türkiye'ye ait savaş uçakları çok sayıda noktaya hedef aldı Suriye'nin kuzeyinde. Bu hedefler arasında yerel kaynaklara baktığımızda rejim güçleri de var, Beşar Esed rejimi güçleri de var, YPG güçleri de var. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin son yayınladığı bir rapor vardı. Orada Türkiye'nin gerçekleştirdiği saldırılarda 10 rejim askerinin öldüğü ifade edildi. YPG kaynaklarına baktığınızda durum çok daha farklı. Burada sivillerin hedef alındığını iddia edenler var filan. Ancak YPG'nin buradaki yani bu olaylarla ilgili haberlerine çok fazla güvenmemek gerekiyor. Çünkü geçmiş dönemde de YPG'nin bu tarz haberlerde çok fazla yanlış haber, hatta kasıtlı olarak bu yanlış haberlerin dolaşıma sokulduğuna biz defalarca şahit olduk. O yüzden YPG kaynaklarını bu konuda takip etmek oldukça sıkıntılı olabiliyor. Hani o yüzden biz biraz daha orta karar kaynakları takip etmeye çalışıyoruz. Bu da bu arada bu görselde Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir görsel. Tabii ki tüm bu olanları iyi bir şekilde anlayabilmek için Suriye'deki son durumu da bilmek gerekiyor. Yani bu arka planı anlamak için Suriye'deki son durumu da bilmek gerekiyor. Türkiye son olarak 2019 yılında biliyorsunuz hemen şu gösterdiğim bölgede bir operasyon gerçekleştirmişti. Barış Pınarı ismi altında Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerine yönelik. Bu operasyon her ne kadar Irak sınırına kadar gitmesi amaçlanmış olsa da bu amacına ulaşamadı. Yani neden ulaşamadı? Burada tabii ki Suriye'de bir Amerika ve bir Rusya faktörü var Türkiye için. Bu operasyon belli bir noktadan sonra baskılar üzerine durdurulmak zorunda kaldı. Yarım kalmış bir operasyon demek buna sanırım pek yanlış olmaz. Şimdi harekatın bilançosundan bahsetmek istiyorum ben. Anadolu Ajansı'nın haberinde 89 hedefin imha edildiği söyleniyor. Burada harekatın bilançosu tam olarak aslında net bir rakam ortada yok. Ancak çok sayıda hedefin, çok sayıda noktanın savaş uçakları tarafından hedef alındığını biliyoruz. Burada ilk ortaya çıkan rakam İnsan Hakları Gözlemevi'nin, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin ortaya attığı rakam 10 rakamıydı rejim güçlerinden ölenlerin olduğu yönünde. Burada Anadolu Ajansı'nın da haberine baktığımızda yani herhangi bir rakam telaffuz edildiğini ben görmedim. Evet, bu haberde de yok. Bu yüzden de tam olarak hani şu kadar kişi öldü vesaire demek şu an için pek mümkün değil. Ancak burada bir önemli bir nokta da Türkiye'nin hedef aldığı noktalar, yani YPG'nin, YPG medyasından da biraz takip etmeye çalıştığım bu olan biteni. Şimdi çok stratejik, çok önemli noktaların, askeri noktaların hedef alındığını görüyoruz. Çünkü YPG burada saldırılardan ciddi zarar görmüşe benziyor. Ancak burada şu noktayı da temas etmesek olmaz. Tüm bu saldırıların, yani Türkiye'nin Suriye ve İran kuzeyinde gerçekleştirmiş olduğu, özellikle Suriye'deki saldırıların Amerika ve Rusya'dan bilgi verilmeden, yani Amerika ve Rusya'nın koordinasyonu olmadan gerçekleştirilmemiş olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Yani burada Suriye'de 4 ana bölgede toplam saldırıların gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu bölgelerdeki saldırıların Rusya ve Amerika'dan koordinasyonu olmadan gerçekleştirilmiş olması mümkün değil. Yani çünkü sahada bir Rusya ve Amerika faktörü var. Nitekim işte 2019'da en son şu bölgede gerçekleştirilen operasyonun durdurulmuş olmasının, yarım kalmış olmasının en büyük nedeni de sahadaki Amerika ve Rusya varlığıydı. Burada tabii ki bu operasyonla birlikte yeniden Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye olan desteği gündeme geldi. Hatta o destek bu operasyonla birlikte değil. İşte İstiklal Caddesi'ndeki saldırı gerçekleştiren kişinin kameralar karşısına çıkartıldığında önünde işte New York yazması. Dolayısıyla bu Amerika ile ilişkilendirildi. İşte bir mesaj vermek istiyor vesaire gibi komplo teorileri de üretildi. Ancak mevzu bu değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri gerçekten son dönemde PKK'nın Suriye yapılanması olan YPG'ye desteğini ciddi olarak arttırmış durumda. Yani bu destek sadece askeri bir destek değil. Evet, askeri destek kısmını açtığımızda çok fazla silah yardımı yapılıyor, askeri araç yardımı yapılıyor, özel askeri personeller tarafından özel askeri eğitimler veriliyor YPG güçlerine. Hatta bu eğitimlerin belki büyük bir kısmını Türkiye içerisindeki saldırılarda da kullanıyorlar. Ancak bunun yanında bir de siyasi bir takım desteği var. Yani bugün baktığınızda Suriye'nin kuzeyindeki şu bölgeye baktığınızda YPG'nin bir devletçik inşa ettiğini görüyorsunuz. Ve bu devletçiyi de Amerika'nın yardımıyla inşa ettiğini görüyorsunuz. Tabii ki bunun arka planında bir de şöyle bir gerçek de var. Yani YPG'nin bugün Suriye'de aldığı bu pozisyonun bu kadar büyümesinin arkasında yatan gerçek bir de IŞİD gerçeği var. Yani IŞİD olmasaydı, IŞİD'in sahada gerçekleştirdiği, sahadaki o geçmiş dönemdeki hamleleri, 2014 sonrası hamleleri olmasaydı muhtemelen YPG bu kadar büyüyemeyecekti. Yani Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'in belli noktalara kadar gelmesine göz yumduktan sonra burada ardından bir operasyon, işte karşı operasyon başlatarak ve bu operasyonda da YPG'yi destekleyeceğini açıklayarak, yani YPG'yi kendisine IŞİD karşısında bir müttefik olarak tanımlamıştı Amerika Birleşik Devletleri ve IŞİD'in bölgeden büyük oranda çıkartılmasının ardından oradaki tamamen değişim tamamlandı ve bölge YPG kontrolüne geçmişti. Ama bu tabii çok ayrı bir videonun konusu, ondan da şimdi bahsetmeyeceğim. Şimdi bu saldırının birkaç sonucu olabilir. Biliyorsunuz Türkiye ile Esed rejimi bir normalleşme sürecinde, yani istihbari düzeyde devam eden görüşmeleri, istihbari düzeydeki o teması artık siyasi bir boyuta çekmek istiyorlar. Bakanlık düzeyindeki bir seviyeye çekmek istiyorlar ve burada rejim askerlerinin ölmüş olması, Türkiye'nin böyle bir saldırısında rejim askerlerinin ölmüş olması, eğer ki rejim tarafından, rejim medyası tarafından fazla gündeme getirilmezse eğer, şu an çok taze olduğu için fazla gündeme getirilmezse eğer görüşmeleri etkilemeyecek diyebiliriz. Ama rejim tarafından çok fazla gündeme getirilirse bir baskı aracı olarak da kullanılabilir Türkiye'ye karşı, ama çok da önemli değil. Yani ölen askerler zaten Esed rejimi için bir istatistikten ibaret, yani sadece rakamlar yani. O yüzden pek fazla etki edeceğini de sanmıyorum. Ama baktığınız zaman Beşar Esed rejiminin Türkiye'ye karşı tutulmuş olduğu tavır zaten çok sert. Yani işgalci olarak nitelendiriyor. İşte askerlerin çekmesi gerektiğini zaten her fırsatta söylüyor. Muhalifler olan desteğini kesmesi gerektiğini vesaire söylüyor. Bu bağlamda Türkiye'nin Suriye politikasına çok fazla hani etki edecek bir saldırı olduğunu da düşünmemiz mümkün değil. Yani Zaten bu hava harekatı, 89 noktanın hedef alındığı harekat belli oranda Beşar Esed rejiminde haberin olduğu bir harekattır. Yani Rusya üzerinden. Dediğim gibi Türkiye bu saldırıları gerçekleştirmeden önce muhtemelen vuracağı noktaları, bölgeleri en azından ABD ve Rusya'ya iletmiştir. Onun üzerinden de Rusya üzerinden de Beşar Esed rejimine bunun haberi gitmiştir. Burada Türkiye'nin Suriye politikası ile ilgili işte o bir diğer bahsetmem gereken noktada muhalifler, yani desteklenen muhalifler, özellikle şu bölgede Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı bölgesinde, bu bölgelerde artık muhalifler gerçekten Türkiye'nin de kontrolünden çıkmış durumdalar. Burada biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde HTŞ bu bölge üzerinden bir müdahalede bulunmuştu. HTŞ'nin müdahalesiyle birlikte aslında şu da akıllara geldi. Yani Türkiye bu bölgeleri HTŞ'ye mi teslim edecek? Yani kuzeyde. Çünkü muhalifler gerçekten o bölgede kontrolden çıkmış durumda. Yani baktığınız zaman asayiş sağlanamamış durumda. Bölge içerisinde kaçakçılık had safhada, diğer ve birçok şey. Yani tamamen bu bölgenin gerek siyasi gerek de askeri anlamda bir kontrol altına alınması gerekiyor. Tek bir merkezden yönetilmesi gerekiyordu. Aslına bakarsanız HTŞ de bunun için çok uygun bir aktördü Suriye sahasında. Ama HTŞ şu anda Afrin'i doğal olarak kontrol ediyor. Diğer bölgelerde doğal olarak etkinliği var. Ancak genel anlamda o kendi kurduğu, HTŞ'nin kendi kurduğu kurtuluş hükümeti oralarda, yani Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde tam olarak kontrolü ele alabilmiş değil. Yani sivil yönetimden bahsediyorum. Bu da Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik önemli bir madde bence. Yani bu bölgeler ne olacak? Yani Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ve Barış Pınar Harekatı bölgesi, bu bölgelerde tam olarak neler olacak? Yani Türkiye ne kadar bu bölgelerini tutabilecek? Bu da oldukça önemli bir konu aslına bakılırsa. Ve Türkiye'nin kara harekatı. Evet, bu saldırılar, yani son Türkiye'nin 89 noktaya gerçekleştirdiği, 89 hedefi imha ettiğini açıkladığı saldırılar, bir gece ansızın söyleminin içini doldurmak için de yapılan saldırılar. Ondan da bahsetmiştim. Yani sürekli olarak siyasal iktidar bir gece ansızın, bir gece ansızın diyor. Ancak 2 yıldır ertelenen bir Suriye operasyonu var. Yani Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin kontrolündeki bölgelerine sürekli bir harekat gerçekleştirme planı var. Ancak bu bir gece ansızın söylemi halen devam ediyor. Bu saldırılarla birlikte, yani Türkiye'nin gerçekleştirdiği bu harekatla birlikte, bir gece ansızın söyleminin içi biraz da olsun doldurulmuş oldu. Bir de tabii yaklaşan bir seçim süreci var. Buna dair de bazı şeyler olabilir, bazı beklentiler olabilir. Siyasilerin bazı beklentileri olabilir bu operasyonla ilgili. Yani sonuç olarak Türkiye'nin kara harekatı konusuna geliyoruz. Yani bu hava harekatları belli bir noktaya kadar önleyici olabiliyor. Yani eğer gerçekten etkin olmak istiyorsa Türkiye, bunu kendisi de biliyor tabii ki, bir kara harekatı gerçekleştirmesi gerekiyor bölge. Ancak bunun için de gördüğümüz kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan buna bir yeşil ışık yanmamış durumda. Ve burada da mevcut konjonktüre de baktığımızda, Türkiye'nin bu yıl içerisinde de böyle bir kara harekatını gerçekleştirmesi oldukça zor görünüyor. Tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi. Hele ki bugünlerde Beşar Esed rejimiyle devam eden bu normalleşme süreci, her ne kadar inişli çıkışlı olsa da bir süreç devam ediyor. Bu süreçle birlikte bir operasyonun gerçekleştirilmesi YPG'ye yönelik, bu biraz daha işleri daha karmaşık bir boyuta eviriyor. Ancak son bu saldırılarla birlikte YPG'ye yönelik gerçekleştirilen, YPG ve Beşar Esed rejimini hedef alan bu saldırılarla birlikte, Türkiye'nin aslında biz biraz daha Suriye sahasında inisiyatif alabileceğini görmüş oluyoruz. Her ne kadar Rusya ve ABD'ye rağmen olsa da inisiyatif alabileceğini biz görmüş oluyoruz. Aslında bu tam olarak şeyde de gerekiyor, kara harekatında. Yani Barış Pınarı 2019'daki en son şu bölgelerin kontrol altına alındığı Barış Pınarı harekatında aslında şey hedeflenmişti. Yani şu bölgelerin tamamının, kuzeyi, Suriye'nin kuzeyinden Irak sınırına kadar olan bölgelerin tamamının kontrol altına alınması hedeflenmişti. Ancak Amerika ve Rusya'nın ciddi bir baskısı olduğu için harekat durdurulmuştu bu bölgede. Ve Türkiye bu saatten sonra ne yapacak? Vakit geçiyor. YPG bölgede güçleniyor. İşte Türkiye'nin önünde bir seçim süreci var. Tüm bunları ilerleyen dönemlerde farklı videolarda değerlendirmeye çalışacağız. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.